Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Galiba bu bölüm 186 oldu. 190'a doğru ilerliyoruz.
O kadar oldu mu Mehmet?
Oldu. Bir yılı daha sanırım Haziran'da falan devireceğiz. Çok bir şey kalmadı.
Olur. Ne ısmarlıyorsun bize? Bugüne bugün iki kişilik dev kadroyuz.
Her şey prodüksiyon, yapım.
Dinleyicilerimizle belki buluşuruz.
Bakarız belki yaza girmeden, herkes yaz tatiline çıkmadan yaparız.
Mayıs pek sonu kimse hazır. Gelmiyor ama...
Olsun, gelenlerle olsun. Yaparız.
Neyse, bir buluşma yaparız tamam. Dinleyicilerimizle.
Evet, ne var ne yok? Hafta şimdi, nasıl geçti?
Haftaya geçmeden önce... Gene dinleyicilerimizden yorumlar var.
Evet, Hande'nin mutlu olup baştan sonra da bana niye söylüyorsun... E-mail adresimizi diye çıkıştın.
Tabii onu da söyleyeceğim. Dur, önce Veli Bey. Veli Bey gene her salı sabahı olduğu gibi gene bizi dinleyerek iş yerine gelmiş. İşte tebrik ediyor. Sadece bazen ben işte uykum geliyor. Mehmet pas geçsek mi?
Dediğim bugün olduğu zaman, gibi.
Bugün evet biraz yoruldum ben. Demiş ki geç yatın vallahi Hande'nin biraz demiş. Ama zinciri kırmayın demiş. Hani sürdürülebilirliğin altını da çiziyor. Bir de bazen hazırlıksız bu zinciri kırmamak adına tabii bazen hazırlıksız yayında yaptığımız oldu. Çok nadirdi aslında. Ama o zaman bize kızdığını da yazmış. Çok teşekkürler yani hem dürüstçe böyle düşüncelerini, duygularını paylaştığı için tabii ki kendimize çeki düzen veririz bu noktada.
Peki,
ama.
Peki o zincir kırmamak için gayret kime ait?
Sana. Ha. Ben onu her zaman söylüyorum ama.
Hande bugün de aslında çok meyilliydi.
Saat şu an 10.30 ve cumartesi gecesi gerçekten gündüz çok yorulduk. Tuna, Nurcan ve oğlumun biricik arkadaşı Gamze ile buluştuk. Tabii parktı, şuydu buydu, sonra birazcık Poyraz'ın inatçılığı tuttu. Tunalar da şahit oldular yani bu duruma. Herhalde bu bir yaş dönemi ya, bir değişim dönüşüm geçiriyor Poyraz. Mehmet gene gülmeye başladı.
Poyraz şimdi 2,5 yaşında. Ne zaman bir Poyraz ters bir hareket yapsa,
bir inatçılık
yapsa, bizle inat geçse, bağırsa, çağırsa, ağlasa, herhangi bir şey yapsa, Hande'nin açıklaması şu, bir dönemden geçiyor, bu düzelecek. Ama 2,5 senedir her zaman ne olursa olsun hep bir dönemden geçiyor Poyraz ve bu dönem bitecek yakında.
Oğluşuma ben tabii bu noktada pek kızmak istemiyorum. Onunla konuşarak, iletişim kurarak yani anlaşmaya çalışıyorum. Tabii gerçekten bazı noktada çok zorluyor. Anlaşamıyoruz Poyraz'la da. Ama sonra sakinleşiyor. Ama senden benden çok şey almış Mehmetciğim. Hani biz yetişkiniz ama o bir çocuk eve geçiş dönemi. İşte kendini bulmaya çalışıyor. 2-3 yaş böyle geçecek. Bir de konuşsa rahatlayacak. O da peki, stres tamam. Yapıyor onu.
Başka dinleyici mektubu var mı?
Dinleyici mektubu derken maili var. Veli Bey yalnızca sana Spotify ile Apple arasındaki çekişmeden bahsetmiş. Bir link göndermiş. Bunu da bakarız. Diğeri de Mesut Bey. Mesut Bey de 5 ay önce keşfetmiş bizi ve geriden gelerek tüm podcastlerimizi dinlemiş. Devam etmemizi diliyor. Kendi işiyle ilgili birkaç danışmak
ona
istediği nokta
var. Ona ben müsait bir zamanda yazacağım.
Evet. Bu arada işte uyarısını şu şekilde yapmış. Podcast sonunda iletişim adreslerinizi vermeniz çok etkili bir yöntem. Özellikle de etkileşim almak istiyorsanız demiş. Haklısınız, tamam, tek başıma kaldım ve bu hafta adresleri ben vereceğim.
Peki, tamam. Geçen hafta da sen verdin.
Yok, ben o geçen hafta maydanoz oldum daha doğrusu senin konuşmanı. Evet, nasıldı haftan? Sen nasılsın, iyi misin?
Hafta iyi, yani çok normal olarak ilerliyor. Ne çok yoğun ne çok şey, boş diyelim. Türkiye'de siyaset aldı başını gidiyor. Özellikle bu Avustralya, Yeni Zelanda hani bu Anzak olayları bile siyaset malzemesi haline getirildi. Türkiye'de siyaset tamamen
hiç hoş değil.
İpini koparmış durumda. Hiç bilmeseniz daha iyi. Hatta özellikle yurt dışında yaşayanlar bu Türkiye'deki siyaset tam bir abukluk içinde ilerliyor öyle diyeyim.
Ankara'da Mansur Yavaş'ı çok yıpratmaya çalıştılar. Hani bir rekabet olur. Mesela Amerika'da ne yapıyorlar? İşte
ne kadar pisliği varsa döküyorlar.
Hayır, hayır onu demiyorum. Evet, onu demeyecektim. Bir saniye. Mesela çağırıyorlar canlı yayında. İkisi de iki başkan adayı da işte projelerini açıklıyor. O ona soru soruyor. Değil mi? Hani karşılıklı bir tartışma ortamı oluyor. Burada liderler hepsi tek tek tek çıkıyorlar. Tek tek tek açıklamalar. Ama o, hiçbir tanesi karşılıklı medeni bir şekilde konuşma üzerine kurulu değil. Dediğim gibi hani sivilize olmanın, medeni olmanın bir eksikliğini gösteriyor.
Eskiden öyleydi. Eskiden AKP öyleydi, devriyle bu değişti.
İşte AKP, tamam yani son senelerde
değil, AKP olduğundan beri asla seçimi kazandıktan sonra AKP kimseyle karşı karşıya şeye girmiyor. Tartışma programlarına girmiyor. Onun stratejisi öyle. AKP birebir şeyde girmiyor. Ne liderleri ne de belli bir pozisyon için yarışan adayları.
Evet, mesela bu son işte olaylarda Mansur Yavaş'a yani şey siyaset bir çamur atma üzerine kurulu. Birine iftira
atma. Sırf çamur atma değil, bir de tehdit etme üzerine kurulu.
İşte evet.
Hapse attırırım. Seçilirse mahvolursun falan gibi. Çok kötü ilerliyor.
Neyse, tamam. Biz girmeyelim şimdi bu konulara.
Hande gene fren mekanizmasına girdi.
Evet, şimdi bu hafta şöyle ben haftamı söyleyeyim. Bu hafta vizeler var. Ben şimdi bu hafta sonu yoğun bir şekilde soru hazırlama üzerine mesaimi harcıyorum Poyraz uyuduğunda. Şimdi şöyle bir tartışma oldu.
Soruları öğrenmek isteyen öğrenciler için.
Mehmet.
Adresim ve PayPal e-mail adresimiz.
üstüme ilk saat sen ayıp ettin. Aklına da geliyor bu tür şeyler. Bir muzurluklar yani. Evet, şimdi bu şöyle bir tartışma oldu bu hafta. Şimdi Twitter'da takip ettiğim hem kişiler arasında da Miktat Kadıoğlu var. Aslında ilk bu tartışmayı İlber Ortaylı başlattı. Hani dedi ki yurt dışına kaçıyorlar. Sonra özellikle hani akademisyenler. Sonra da doktoralı garson olarak çalışıyorlar. Garsonlar falan böyle bir aşağılama içine girdi. Talihsiz bir açıklamaydı.
Çünkü herkes İlber Ortaylı gibi tuzu kuru değil.
Evet. Şimdi. Daha sonra İTÜ'deki bir hocalardan profesör, hatta Havadan Sudan böyle bir kitabı da yayınlandı. Ben de laf attım hocaya, öyle bir yazıştık falan. Miktat Kadıoğlu da tweet attı. Ben gördüm onu da. Sürekli şikayet etmek ve sonra kaçmak gibi işte kelimeler kullanmış. Hatta bu eleştiri aldı bayağı bir akademisyenlerden. Çünkü herkes takip de ediyoruz. Ve gelecek kaygısından bahsedince de hani insanların ya gemileri önce fareler terk eder diye bir de fare benzetmesine yapınca o zaman ipler koptu. Ve eleştiri aldığı Miktat Hoca'nın en fazla şu özelliği oldu, yani şu yönü bu tweetlerinde de hani yemiyor, sen eleştirmiyorsun insanlar neden kaçıyorlar acaba diye, direkt kaçanlara yükleniyorsun ve olayın kendisine yükleniyorsun. Yani onun altını çiziyor. Halbuki insanlar neden kaçıyor, bir sebeplerini araştırsan da bir onlar hakkında konuşsan hocam dediler. Şimdi dedik ses yok. Ben de böyle takip ediyorum, hani artık bir şey yazmıyorum. Neye ne yazayım, bazen böyle tutamayıp kendime yorumlar oluyor. Geçen de oldu sunumlarla ilgili konferanslarda. Ama bununla ilgili Medium'da da hemen ismini söyleyeyim. Ahmet Turan Köksal'ın uzunca bir yazısı var. Şimdi ben dediğim gibi kısa bir anlattım zaten ama bu yazıyı paylaşalım. Dinleyicilerimiz okusunlar. Bu yazı önemli.
Neyi anlatıyor sen?
Şöyle, önemli diyor. İşte hani insanlar neden kaçıyorlar? Hocam gözünüzden kaçırdığınız çok nokta var diyor. Bir de ilk tabii TÜBİTAK'ı eleştirerek başlamış. Hani kendince Türkiye'den kendini yetiştirmiş ya da yetişmiş, Türkiye'de yetişmiş yurt dışına giden kişilerde rekor düzeyde bir artış var sayılarında diyor. Fakat siyasiler buna gösterişli bir çözüm buldular. Hani geri dönene 24 bin TL maaş bağlayacağız diye. İşte beyin göçü tam tersine dönecek. Fakat hatta bu 22-32 Yurda Dönüş Araştırma Bursu programı başlığı altında yayınlanıyor. İlgilenen bakabilir şartlarına da. Fakat acaba diyor buraya döndükten sonra istediğiniz konuda araştırma yapabilecek misiniz? Bunu kimse söylemiyor. İşte evrim teorisiyle ilgili örneğin yapamazsınız ya da başka konu beğenilmezse
bırak
sonuçta.
Bırak onu bir araştırma yapsın. Gidebileceğin her siteye ulaşabileceğin, internetten ulaşabileceğin bile garanti değil Türkiye'de.
Ha, yani.
Wiki'yi kapatmışsın yani.
Yani hiçbir tanesini görmezden gelip hani öyle kaçanlar
de,
fare.
24 bin lira o kadar komik bir rakam ki. Hı-hı. Çevir şeye.
Ya,
dolara.
Dolara euroya çevirmiyorum ben. Şurada Poyraz'a okul baktık. Altı bezli oğlumun daha. Hani tuvalet şeyine de geçmedik. 38 bin lira yıllık ücret istediler. Hadi %5 eğitmen indirimi var. Hani o çok olsa da versen de değil. Eğitim bir kere eşit. Ücretsiz hani herkese bir ortamda zaten verilmiyor. Ve acayip paralar dönüyor yani eğitimde de. Öyle. Çok uzun cana bir yazı.
Tamam.
Tavsiye ediyoruz. Ediyorum.
Şimdi Nvidia diye biraz elektronikten bilgisayarlardan anlayan kişiler bilir. Ekran kartı üreten. Tabii bunun dışında görüntü teknolojisiyle ilgili çok yazılım ve elektronik parça üreten bir firma var. Yanlış bilmiyorsam Tayvanlı bir firma Nvidia. Bu firma en son yeni bir AI, yapay zeka teknolojisi tanıttı. Şöyle bir şey, hep bu retouch işinde ileride ne olacak? Yani bu benim yaptığım meslek ileride ne olacak? Bazı şeyleri yapay zekalar yapacak mı? Ben bugüne kadar hep söyledim. Evet, bazı işleri yapay zeka fotoğrafları düzeltebilir. Ama artistik bir açıdan yapması çok zor diye hep öngörmüştüm. Ve hala da onu düşünüyorum. Ama bu Nvidia'nın yaptığı son tanıttığı video, bu arada web sitemiz 35mm.com'a bu videoyu bırakırım, İnsanı gerçekten hayretler içinde bırakıyor. Şöyle bir şey, bu yapay zekaya bir yazılım yapmışlar. Tabii bilgisayara olayı anlatmak açısından. Sen ekranda bir sürü şeyler var. Siz aynen çok kötü bir çizim yapar gibi, İşte şurası şöyle olsun, burası böyle olsun gibi çiziyorsunuz. Mesela şuradan ortadan mesela bak su şey yapsın diyorsun. Ve onu simüle ediyor ve gerçek hayatta nasıl olacağını simüle ediyor.
Çok güzel bir şeymiş.
Şimdi Hande'ye göstereyim. Mesela su, yukarısı gökyüzü, şurası kayalık olsun diyorsun. Oraya kayalığı yerleştiriyor. Yanına bir tane daha kayalık ve bunun suda olan yansımalarını dahi...
Bir baz var ama değil mi?
Bak, i̇şte sen seçiyorsun. Fotoğraf hiçbir şey yüklemiyorsun. Kendi yaratıyor bunları.
Ha.
Sen sadece çizimi
Peki,
yüklüyorsun.
Mesela wood diyor şurada. Ben şunu seçtim. Ha. Mesela bu arka fon daha çıkarmış.
Çünkü o renklere göre seçiyorsun. Böyle çeşit çeşit şeyler var. Sen burası daha yeşillik daha olsun. Bak zaten şimdi karla kaplansın dediğinde. Bak
o
bekle.
Zaman...
Sen gördün mü?
Bak. Ne oldu? Seni duydu mu karla kaplansın dediğini?
Hayır. Hande'cim bu video...
Ha sen orada sen izledin de ondan. Ben evet, de diyorum ne oluyor? Çünkü orada snow falan diye bir şey görmedim. Sen,
çat diye hani, değişti.
Çok güzel zamanlama yaptı. Ezberlemişsin videoyu. Oğlum, nereden ne gelecek?
Ve bunu nasıl yapıyor? Bunu çok basit. Bütün internette yüklü olan fotoğrafları inceleyerek neyin nasıl olması gerektiğini anlıyor. Sen geliyorsun işte bir ağaç var mesela, bir sürü ağaçları inceliyor. Sen oraya burası ağaç olacak deyince oraya en uygun ağacı yerleştiriyor.
Ay, bu burası salisede kaç hamle yapıyor.
Ama
yani
bunları öğrenmiş artık yani ezberlemiş diyelim şey olarak.
Bu arada adamın gömleği çok dikkatimi çekti. Bu ne? Güllü güllü.
Adamlar yapay zeka şey yapmış, Hande'nin şu anda şey sunucunun güllü gömleği.
Ama çok işte yani böyle güzel ciddi bir konuda adamın gömleği çok taverna şeyi gibi geldi. Dikkat çekici. Güzel bir AI uygulamasıymış. Benim şimdiki haberim nedir biliyor musun? Ayvalık. İşte hafif hafif havalar ısınıyor. Bahar geldi. Böyle minik minik kaçamaklar. Olur diye hayal ediyoruz belki. Sen stres yapma.
Bir Orhan Gazi Köprüsü geçiş ücretini de söyle de.
Tamam, bakarız. Sonuçta hayat pahalılaştı. Her yerde olduğu gibi. Bu arada bak iyi lafı açtın. Köprünün zarar etmiş. Şu an hazine ne kadar? 1.7 milyar mı ödeyecekmiş? kendi cebimizden ödüyoruz yani vergilerle geçmediğimiz köprünün parasını. O yüzden bırak geçelim yani bari.
Daha fazla ödüyorsun. Birisi internet Twitter'da paylaşmış 334 lira.
345 334 mü 345 gibi gördüm ben de. Tamam evet. tamam her şekilde
ödeniyor. Uçakla geçsen böyle anca şeymiş. Hatta biri de ona karşılık İstanbul Sabiha Gökçen Almanya uçak biletini paylaşmış. Daha ucuz.
Doğrudur. Şimdi neyse bahar geldi. İşte İstanbul'da tabii gerçekten yaşanmaz bir hal aldı. Çok zor nefes alıyoruz. Hava çok kirli, gürültülü derken. Bugün de Nurcan'la konuştum. O da bakmış, aynı yeri görmüş. Bu Kocaeli Kandıra'daki işte nar köyü mü diyorsun dedi. Aa evet dedim. Ya ben orayı gördüm de söyleyecektim hani tam gitmek için sizi bekleyelim. Sizlik bir yer, birlikte gideriz falan diye dedi. Hani tabii ki bakacağız. Ayvalık'ta hani İstanbul'da işini gücünü bırakan insanlar yerleşiyorlar ya. Gene birisi yerleşmiş Mehmet ve vegan Ayvalık'ta vegan kafe ismi de Turfan'da diye bir yer açmış. Şöyle tabii işte çok beğeniyor falan ama burada hem yemek yiyorsun, hem kahveni içiyorsun, hem şarap içiyorsun, hem kitap okuyorsun. Bilgisayarda çalışmak için huzurlu bir ortam diyor. İşte bazen atölyeler üst katta yapacağım falan diye. Güzel hayallerle gelmiş. Yani insanlar bir çıkış noktası arıyorlar ve diyor ki İstanbul'daki işim de iyiydi, çevrem de iyiydi. Ama iki sene önce ailem, annesi, babası yerleşmiş. Bana diyor ilham verdiler, neden olmasın.
Bu sırf ekonomik bir şey değil. Bu değil. Global bir trend aslında. Bunu hep dijital nomadlar falan diye anlatıyoruz. Yani evet, insanlar artık şehirlerdeki yaşamdan çok sıkılmaya başladılar. Bu özellikle İstanbul gibi.
İstanbul.
Yani keşmekeşi iyice artmış şeyden sıkılıyorlar. Tek avantajı İstanbul'un altyapısı. Yani böyle internet falan gibi. Bunların biraz daha şehirlere, diğer ufak yerlere yayılması bence oralardaki istihdamı ve yeni yatırımları da arttıracaktır.
Kesinlikle. Katılıyorum. İşte oralarda böyle bir gayrimenkul bir yatırımın olsa güzel. Şimdi para yapar yani, kar getirir.
Şimdi bitti mi o haberin? Ben D&R'a girdiğimde seninle en klasik yaptığım şey nedir?
Xbox One'ların tarafına gitmek.
Bizde bir Xbox 360 var ama Poyraz doğduğundan beri hemen hemen hiç bir iki defa sanırım açıldı. O da başka bir çocuğumu göstermek için gelen misafirlere bir defa da Poyraz bakalım ne yapacak diye açtık bir keresinde.
Evet.
Daha henüz var Poyraz'ı.
Çok ayırdına varmadı. Varmasın Mehmet. Evet. Mehmet çok hevesli. Bir sürü şey, yeni teknoloji, anlıyorum. Ben de çok temkinli gidiyorum.
Ben senden daha temkinli gidiyorum ama ben kontrollü tutma taraftarındayım.
Ya sen göstereceksin şöyle bir hafif havucu, ondan sonra çekecek misin evet, yani?
Ha, neyse.
Onun duygularıyla oynama.
Mesela derim ki D&R'a Poyraz'a girdiğimizde, aa Xbox One mı istiyorsun oğlum derim. Hadi gel bakalım falan derim. İşte evet. Yemez onu. Google da bu işlere girmeye karar vermiş. Ama Google'ın stratejisi biraz daha farklı.
Fiyata bakar Mehmet.
Bir konsol satın almıyorsun Google'da.
Ne yapacağız?
Şöyle, Google prensibi ne? Hep yaptığı şey. Sen bir search ettiğinde veya da Google Docs kullandığında nasıl kullanıyorsun? Bir şey kuruyor musun bilgisayarına?
Yok.
Ne yapıyorsun?
Ne kadar zor sorular soruyorsun. Google uygulamasını açıp yazıyorum araştıracağım şeyi.
Yani aslında her şey sunucu tarafında duruyor. Bu oyun şeyinde de planı o. Yani sen hiçbir şey satın almıyorsun, servise satın alıyorsun. Oyunu uzaktan, cloud'dan çalıştırıyorsun ve oynuyorsun. Hiçbir server almıyorsun, kart almıyorsun, bir şey almıyorsun.
Peki bunun maliyeti ne şimdi?
Servis. Netflix gibi düşün. Yani aylık bir ücret ödüyorsun.
Sen buradan benim hafif yolunu mu yapıyorsun?
Ve daha da güzeli, nasıl Netflix'i istersen cep telefonundan da oynayabiliyorsun, seyredebiliyorsun. Televizyondan da seyredebiliyorsun. Burada da oyunları aynı şekilde bilgisayarından da oynayabileceksin. Telefonundan da oynayabileceksin. Televizyonundan da oynayabileceksin. Bu sayede de hiçbir şey satın almadan aslında sisteme abone olacaksın. Öyle söyleyeyim. Tabii Xbox One, Xbox veya da PlayStation'a karşı çok büyük bir avantaj. Bir şey satın almıyorsun. Ve
ama onun da orada olduğunu biliyorsun yani. Şimdi bu böyle hani gözükmüyor ya. hani içinde yani. Hani nasıl ifade etsem. İşte bilgisayar içinde. Hani mesela toz alırken bile yani Xbox'u kaldır, altını tozunu al. İşte televizyon, ne bileyim yani her şeyin aletler var bu şekilde.
Mesela Xbox'u çıkartıyorsun.
İşte orası boş kalacak.
Boş kalacak.
İşte bu cloud gibi böyle biraz beni sarsıyor yani.
İşte uzaklarda
bir yerde. Hayır, sonra mesela hangi oyunlar elimin altı, ben onları görmem lazım. Şu burada i̇şte orada, görmeyeceğim
işte
ki.
Menüde tık tık tık çık çık. İşte önünde menü, kareler çıkacak.
Sen... Sonra çok opsiyon sunca. O opsiyon arasında ben seçim yaparken vakit kaybedeceğim falan. Halbuki ötekinde daha belli. Sen benim stresimi anladın mı?
Bir stres mi yaşadın şimdi?
Şey, senin bana gösteren o Google Docs gibi. Yani ne, havada ne? Kalıyor yani onlar. Bir folder yok. Halbuki ötekinde masa üstünde duran bir folder'ım var benim. Ya sen bana buradan gösterme. İşte tamam da.
Hande'cim, şimdi Hande'ye tam iki tıkta benim Google Docs folder'ını açtım ve ne var? Bütün dosyalarım hazır önünde saçıldı mı?
Bunlar son çalıştıkların.
Evet, hepsinin belli bir klasörde.
Klasörlerin nerede?
Bütün
şeyleri. Neyse, ben bunu şimdi ve tartışmayalım bunlar... burada da. Bu karışık, bu Google Docs. Karışık yani. Onlar öyle cloud. Ben masa üstünde dursun. Ben ona tıklayayım. İçinde farklı dosyalar. Tekrar tıklayayım, farklı dosyalar.
Klasör yapısı olarak da görebilirsin.
Hani. İşte çok hiç net değil onlar. Hiç net gözükmüyor.
Kendi klasörünü kendin nasıl istiyorsun? Benim için gayet net. Tamam.
Neyse, olabilir. Bak, bir dinleyicimiz ne dedi? Fazla uzatmayın dedi. Hem peki, fikir tamam. Olmayabilirsiniz. Tamam. Şimdi o zaman benim böyle peş peşe ardışık haberlerim var. Hepsi birbirine bağlı. Onları sunacağım. Tamam. Tamam. Önce yeni nesil grevler artık. Yani yeni nesil grevde ya. Ne yaptı bu İsveçli? Greta. Herkes ondan bahsediyor. İşte iklim için okul grevi hareketini başlattı, biliyorsun. İşte hükümetlere sesleniyor. Sesini duyurmaya çalışıyor. Falan filan. Sonra... Bizim Türkiye'den de 11 yaşındaki Atlas cevap vermiş. O da kampanya yapıyor. Genç arkadaşlarını çağırıyor. Ve 15 Mart Cuma günde küresel olarak yapılacak Fridays for Future hareketini.
Yapılacak olmuyor ki, yapılmış.
Yapıldı pardon. 15 Mart Cuma günü küresel olarak yapılan bu Fridays for Future hareketine destek ve dahil olaraktan böyle bir grevler başladı ve bunu gençlerin yapması da çok önemli. Şimdi buradan da bir habere geçeceğim. New York'ta okullarda Mehmet etsiz pazartesi uygulaması başlıyormuş. Şimdi New York Belediye Başkanı Bill de Blasio 2019-2020 öğretim yılında New York'taki tüm devlet okullarında etsiz pazartesi uygulamasının başlatılacağını açıklamış. Neden? Pazartesi günleri kahvaltı ve öğle yemeği menüleri tamamen vejeteryan seçeneklerden oluşacakmış.
Et fiyatları mı patlamış New York'ta?
Hayır, şöyle ki bu etsiz pazartesi hareketinin yayılmasının ardında yeni neslin, yani Greta ve az önce söylediğim iklim değişikliği ve bu hareketler ve sera gazı salımı arasındaki işte bu bağlantının olması, iklim vesaire konuları var. Tamam, bu etsiz pazartesinin ardına. Ama burada daha önemli bir veri var. O da şu: Amerika'da 12-14 yaş arasındaki çocukların %65'inde yüksek kolesterol çıkmış. Bir hani hem bunun için de dikkat ediyorlarmış. Çocuklardaki obezite oranları yüksekmiş. Prediyabet, yani şeker öncesi teşhisler önemli. Bu sebeplerden ötürü etsiz pazartesi yapıyorlarmış. Uygulamasına başlayacaklarmış. Aslında bununla bağlantılı bir haberim daha vardı ama. Yok, söylemeyeyim. Bunları bir sana göndereyim unutmadan.
Şimdi Hande daha önceki programlarda anlatmıştır. Bizim evde bayağı bağlı cihazlar var. O sebeple de evde normal router. Modemin dışında bir router var.
Router'ın ne olduğunu o sayede öğrendik.
Evet. Hatta İki tane de switch var evde, router dışında. Şimdi bazen de ben o router'da bir konfigürasyon, bir şey deneyeceğim zaman Hande'ye derim ki ben bir şey deneyeceğim, internet kesilebilir. Aynısını inanmazsın Rusya yapacakmış.
Oo.
Bir şey denemek için ülkenin tümünün internetini kesecekmiş. O da şu.
Gerçekten
evet, mi? Aslında yapmaya çalıştığı Türkiye'de yapılan iş. gerektiğinde internette kesemeyeceğini görmek, istediği yerleri filtreleyemeyeceğini görmek ve üstüne üstlük de son olarak eğer internetten Rusya'ya bir saldırı olursa sırf interneti içeride döndürüp döndüremeyeceğini görmek. Yani sırf Rusya içindeki interneti dünya internetinden koparıp koparamayacağını görmek. Ve bu amaçla da galiba bir günlüğüne falan internet Rusya'da kesilecekmiş.
Of diyorum, başka bir şey deniyorum.
Evet, evet, ülkeler ikiye ayrılıyor artık benim gördüğüm. Bir
sansürcü böyle, ülkeler. Sansürcü, yasaklamak üstüne.
Evet, yasaklayıcı, daha demokrasiyi kısan ülkeler. Bir de daha batıda yer alan, daha çok Avrupa'da yer alan diyeyim ülkeler, bunlar da işte tamamen her şeyin serbest olduğu ülkeler. Böyle bir kutuplaşma oluyor sanki.
İşte bu ülkeler sonucunda Mehmet, Avrupa'daki ülkeler diyorsun ya, yeni rapor yayınlanmış. Dünyanın en mutlu ülkeleri. Ve World Happiness Report, işte dünya mutluluk raporunda ilk 5'te İskandinav ülkeleri var. İstisnasız. Birincisi kim? Finlandiya. Tabii ki ilk. Hatta diyor ki dünyanın en mutlu ülkesi 3 şey üzerine, is all about demiş. 3 şey üzerine kurulu: reading, kitap okuma, yani okumak, kafe ve saunalar. Bunlar diyor dünyanın en mutlu ülkesi işte olmana yardımcı oluyor. Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda, Hollanda. Yani İskandinav ilk 5. 6 İsviçre, 7 İsveç, 8 Yeni Zelanda, 9 Kanada, 10 Avusturya.
Avusturya.
Nasıl?
Güzel.
Şaşırtıcı değil, değil mi?
Evet.
Tamam.
İlginç bir olay, videosunu paylaşacağım gene web sitemizde 35mm.com'da ilgili blog başlığı altında görebilirsiniz. Bir ekip, sana bahsetmiştim araçta sanırım, belgesel çekiyorlar. Bu kaşalot balina, mavi balina denilen balina dünyadaki en büyük hayvan oluyor sanırım. Ağaçlardan sonra en büyük canlı. Videoyu çeken kişiye bu balık aslında evet, mavi balinalar plankton ve ufak deniz canlılarıyla beslenen hayvanlar. Ağızlarına şey gibi açıyorlar, kepçe gibi açıp suyu süzerek arıtıyorlar ve içindeki minik balıkları ve planktonları yiyorlar. Bu video, fotoğraf çeken suda kişiyi karıştırıyor veya da fark etmiyor bu balık ve ağzının içine alıyor. Olay Güney Afrika'da gerçekleşiyor galiba, Port Elizabeth.
Bu adamcağız mı?
Evet, bu adam.
Balinanın midesine, yani ağzına,
giriyor. Sonra da
balina onu geri tükürüyor.
Evet, balina onu geri
Bak hakikaten. Nasıl bir stres olmuştur. Korkmuştur. Var mı o videosu?
İşte çekmişler işte bu olay. Bu arada o tanıklar diğer
karısı
işte.
Karısı da var.
Şöyle bir şey, ben şunu fark ettim. Bu o kadar minik balıklar yiyor ya, çevresinde minik balıklar kaynıyor. Kuşlar, bu videoyu izleyin, tam olarak kamikaze dalışı yapıyor çevresine. Bu videoya bakarsan. Ve sonra tabii işte şey olmadığını anlayınca balina da bırakıyor. Zaten yiyebileceği bir şey değil bu kişi. Ama şey, ortam çok ilginç. Olay da ilginç. Kuşların o balinanın çevresindeki dalışları da çok ilginç.
Niye mesela, başka yer mi yok? Evet, balinanın yanında dalıyorlar. O da enteresan.
Hepsi böyle çup çup çup çup dalıyorlar şey olarak.
Adama bak, balinanın ağzında.
Minik minik iyi ki suyun derinliklerine adamı götürmemiş. Yani orada da açabilirdi. Evet, böyle. Bir sağlık haberi ileteyim ben. 40 yaşından sonra İnsanlarda kemik ve kas erimesi başlıyormuş.
40 benim yaşından yani sonra. Bu Nisan'dan itibaren başlıyor mu?
Ve her 10 ve her 10 senede %5 azalıyormuş. Ama bunu tersine çevirmek de mümkünmüş. Tam tersi, yani kas ve kemiğin yoğunluğunu arttırmak mümkünmüş. Bu çok basit bir şey. Ne yapmanız gerekiyor? Ağırlık çalışmanız gerekiyor. Ağırlık çalışanlarda hem kemik ve kas erimesini durdurmak mümkün oluyormuş, hem de tam tersi arttırmak bile mümkün olabiliyormuş. Tek yapmanız gereken düzgün ve yapılması gerektiği gibi ağırlıkla çalışmak. Bu makaleyi de paylaşayım.
Evet, Avrupa'nın Under restoran, Under isimli restoranı ilk deniz altındaki restoranıymış Avrupa'da. Norveç'te yapılmış. 495 metrekare toplamda ve dediğim gibi Norveç'in bakayım neresinde tam olarak denk geliyor? Kuzeylerine denk geliyor. İşte şefi de Nikolay Elitsgaard diye meşhur bir şefmiş o da. Öyle. Deniz altında yemek yemek ister miydi?
Ya olur, fark etmez.
Ben çok isterdim. Baksana böyle masalar, oturuyorsun.
Sana klostrofobik gelmesin de.
Gelmez.
Tamam.
Güzel. Burada yemek yerken etrafta dolaşan balıkları da görmüş olacağım. Bu haber şu Bless This Stuff var ya. Hmm. Acayip çok orijinal böyle ürünler, hizmetler paylaşıyor. Daha çok ürünler paylaşıyorlar. Ya da böyle işte restoran.
Hmm. İyi, güzel.
Evet, takip İlginç ediyorum.
Bulduklarını sen paylaş. Ben takip etmiyorum. Senden öğreniyorum.
Tamam.
Teşekkürler.
Hayırdır Mehmet?
Şimdi dünyada en büyük silah üretici ülkeler işte Amerika, Rusya, Norveç gibi birkaç ülke. Fransa var sanırım, İngiltere var. Rusya yeni silah fuarında yeni bir drone tanıtmış. Aslında bu teröristlerden esinlenilmiş bir silah. Teröristler dronlara bomba yükleyip patlatmaya çalışıyorlar. Bu aslında direkt bomba yüklü bir drone. İyice de artık dronların fiyatları düşünce buna benzer. Yani drone oluşturma fiyatı. Sen düşün, önünde kamera olan bir drone ama kendisi tamamen bombadan oluşuyor. Ve istediğin
3 kilo patlayıcı taşıyabiliyormuş.
Evet. İstediğin hedefe yönlendiriyorsun ve drone'u çakıyorsun. Yani kısaca kanatlı bir bomba. İstediğin gibi kumanda edip hedefine gönderiyorsun. Avantajı ne? Aslında bu tarzda jet motoruna sahip Tomahawk denilen Amerika'nın roketleri var. O jet motoruna sahip. Bu normal. Saatte aslında drone gibi.
Kilometre
evet, çok daha gidiyor. Yavaş gidiyor ama muhtemelen maliyet daha uygun. Değişik bir silah olmuş. Ve son olarak ben bu hafta güzel bir şeyle bitireyim diyorum.
Peki.
Bir blogda bahsedilmiş 2018'in grafik tasarım trendleri. Gördüğüm kadarıyla gene işte fotoğraf olsun, bu grafik tasarımcılar olsun bu podcast takip ediyorlar. Onlara da fikir vermesi açısından 2018'de en çok ne tür tasarımlar trend olmuş? Bu daha çok işte web sitelerinde falan kullanılan tasarımlar. Birincisi gradients, yani renk geçişleri, soft yumuşak renk geçişleri. İkincisi yarı düz tasarımlar. Bunlar aslında renklerin çok keskin olduğu şeyler. Üçüncüsü hareketler. Bu GIF dediğimiz veya da işte web sitelerinde bir animasyonun olması. Bold şerifli fontlar ve responsive logolarda cihaza göre logonun değişiklik göstermesi. Yani telefon ufak bir ekrandan bakıyorsanız mesela Heineken'in sırf yıldızı gözüküyor. Daha büyük ekranlı bir iPad'den baktığınızda Heineken gözüküyor ama dev ekranlı bir laptop veya da bilgisayar ekranından baktığınızda full Heineken logosu gözüküyor. Bunun gibi cihaza göre logoların değişiklik göstermesi bakan kişilere böyle tasarım değişiklikleri varmış. Bu 5 trendi anlatmış. İlginizi çekiyorsa gene bağlantısını web sitemize koyacağım. Daha detaylı inceleyebilirsiniz. Haftayı tamamlayalım mı Hande'cim?
Tamamlayalım Mehmet'cim. Bir cumartesi akşamı.
Evet. Sen şimdi anlat bakalım. Neyi? Bize yorum bırakmak isterlerse ne yapmaları gerekiyor?
Şimdi en önemlisi şöyle söyleyeyim. Facebook'ta bir platformumuz var Havadan Sudan. Buraya üye olursanız gayet güzel. Oradan haberleri paylaşabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Orada etkileşim daha çok oluyor. Hani başka dinleyiciler de katılıyor, biz de katılıyoruz gibi. Sonra havadansudan@35mm.com mail adresimiz var. Bu maili hem ben hem Mehmet görebiliyoruz. Bazen nadir de olsa böyle dinleyeceğimiz sadece Mehmet'e yazıyor ya da sadece bana yazıyor. Ama nereden o zaman buluyorlar?
Bizim seni nereden buluyorlar bilmiyorum. Bana yazanlar genellikle benim web sitesinde belirttiğim bir e-posta adresi var. Aslında müşteriler için belirttiğim info@35mm.com adresi. Onu attıkları geliyor. Zaman sadece bana geliyor. Ama havadan sudan diye attıkları zaman ikimize geliyor.
Onun haricinde Twitter hesaplarımız var. Ayrı ayrı. 35mm Mehmet'in. Hande Tek Turan benimki. Oradan yazan dinleyicilerimiz var. Bir tanesi Hatice. Hatice Hanım. Çok selamlar, sevgiler. Öyle.
Başka? Bu kadar mı? Bu kadar değil.
iTunes.
iTunes'a ekşi sözlüğe yorum bırakabilirsiniz. Onun dışında bizim web sitemiz 35mm.com altında Havadan Sudan'ın bir bölümü var. Orada bu programda bahsettiğimiz tüm konulara ait bağlantılar, videolar mevcut. Ve her bölümün altına arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabiliyorsunuz. Bıraktığınız yorumları o sayfayı ziyaret eden diğer dinleyiciler de okuyabiliyorlar. Mesela Muharrem Bey düzenli artık her bölümün altına yorum bırakıyor, sağ olsun. Evet, gidip bakarsan sen de okuyabilirsin.
Nerede dedin?
35mm.com altında Havadan Sudan.
Ben web sitesine pek girmediğim için oradan görmüyorum.
Biliyoruz çünkü sen beğendiğin konuların bile bağlantıları da bana ayrıca e-posta ile gönder diyorsun.
Peki.
Evet, böyle.
Ne ayıpsın Mehmet. Evet, bu haftalık bu kadar.
Gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.